Ayrım 18, sayfa 263, 12. bölüm. Peter Miller nihayet 19 Şubat çarşamba akşamı Nürnberg'e doğru yola çıkmak üzere Bayreuth'taki evinde Alfred Oster'a veda etti. Kapıda genç adamın elini sıkan SS subayı, "Talihin açık olsun Colt," dedi. "Bildiğim her şeyi öğrettim sana. Şimdi son bir öğütte bulunacağım. Bu durumu ne kadar sürdürebilirsin bilmiyorum. Ama fazla sürmez herhalde. Eğer herhangi birisinin senden şüphelendiğini sezersen sakın tartışma. Çekil aralarından ve asıl kimliğine dön." Genç muhabir yol boyunca yürümeye başladığı sırada Oster kendi kendine "bundan daha delice bir şey olamaz" diye mırıldanarak kapıyı kapattı ve yanan ocağın başına döndü. Miller bir millik yolu inerek genel otomobil parkını geçti ve istasyona geldi. Baviera tipi saçakları kapılarının ve pencerelerinin üstünde sivri tepelikleri olan küçük istasyonda Nürnberg'e bir bilet aldı. Turnike'den geçip rüzgarlı platforma çıktığı sırada biletleri toplayan memur, "Bir süre bekleyeceksiniz efendim," dedi. "Nürnberg treni epey gecikecek bu gece." Miller şaşırdı. Alman demir yolları tam saatinde gelip tam saatinde hareket etmekle ünlüydü. "Ne oldu?" diye sordu. Bilet memuru demir yolunun kaybolduğu karla örtülü vadiyi ve birbirlerinin üstüne yığılı gibi duran tepeleri göstererek, "Çok fazla yağan kar yolu kapatmış," dedi. "Kar temizleme aracı gönderilmiş. Açmaya çalışıyorlarmış." Gazetecilik hayatı onu bekleme salonlarından bezdirmişti. Yorgun, üşümüş ve rahatsız bir durumda uzun zamanlarını harcamıştı buralarda. İstasyonun küçük büfesinde bir kahve içerek biletine baktı. Bilet delinmişti, aklı park yerindeki arabasına gitti. Arabayı Nürnberg'in öbür başında kendisine verilen adresten birkaç kilometre öteye bıraksa, bu görüşmeden sonra kendisini başka bir araçla başka bir yere gönderirlerse Jaguar'ı Münih'te bırakabilirdi. Bir garaja bile bırakıp göze görünmemesini sağlardı. Kimse bulamazdı ondan sonra arabayı. Ancak iş bittikten sonra çıkarırdı ortaya. Üstelik eğer durum gerektirirse çabucak ortalıktan yok olmasını da sağlayacak bir yoldu bu. Baviera'da herhangi bir kimsenin kendisinden ve arabasından söz edildiğini duymuş olmasını düşünmeye gerek yoktu. Arabanın çok dikkat çektiği konusunda Motti'nin uyarısını hatırladı. Aynı zamanda bir saat önce işin içinden çabuk sıyrılmasını öğütleyen Oster aklına geldi. Arabayı kullanmak tehlikeliydi elbette ama yaya kalmak da ondan daha az tehlikeli değildi ki. Konuyu 5 dakika daha düşündü, sonra kahvesini yarım bırakarak istasyondan çıktı. 10 dakika sonra Jaguar'ın direksiyonu başında şehirden uzaklaşıyordu. Nürnberg'e varması uzun sürmedi. İstasyon yakınlarındaki küçük bir otelde oda ayırttı. Arabasını 2 blok ötedeki yan bir sokakta park etti ve kral kapısından Albrecht Dürer'in duvarlarla çevrili ortaçağ şehrine girdi. Sokak lambaları ve ışıklı pencereler duvarlı şehrin acayip şekilde sivri çatılarını, süslü pencere ve kapı pervazlarını aydınlatıyordu. İnsanın kendisini orta çağda Almanlara ait eyaletlerin en varlıklı ticari şehirlerinden biri olan Frankonya krallarını yönettiği Nürnberg'le sanması kolaydı. Güç olan çevresinde gördüğü yapıların her tuğla ve taşının 1945'ten sonra konduğunu düşünmekti. Ahşap evleri ve çakıl taşı döşeli sokakları 1943'teki müttefik bombardımanından sonra bir kül ve moloz yığını haline gelen şehir, orijinal halinin gerçek mimarlarına ait planlar esas tutularak kılı 40 yararcasına yeniden yaratılmıştı. Aradığı evi pazar meydanından 2 sokak ötede hemen hemen St. Sebald Kilisesi'nin çifte kulelerinin altında buldu. Kapıya takılan tabeladaki ad, Bremen'deki eski SS albayı Joachim Eberhardt'ın sahte tavsiye mektubunu zarfının üstünde yazılı adı tutuyordu. Miller bu adamla hiç karşılaşmamış olduğu için Nürnberg'deki bu evde oturan adamın da onunla karşılaşmamış olmasını diliyordu. Akşam yemeğini yiyecek bir yer aramak üzere yeniden pazar meydanına döndü. 2-3 geleneksel Frankonya lokantasının önünden geçtikten sonra meydanın köşesinde ve St. Sebald'ın kapıları karşısında kırmızı kiremitli damından soğuk gece göğüne kıvrıla kıvrıla dumanların yükseldiği küçük bir sosis lokantası gördü. Meraklı sahibinin üstlerindeki sabah karını temizlediği mor funda saksılarının saçak gibi süslediği bir balkonu olan sevimli küçük bir yerdi burası. Lokantanın sıcak ve neşeli havası Miller'i bir dalga gibi sardı. Tahta masaların hepsi doluydu. O sırada köşedeki masadan bir çift kalktı. Miller'in yanından geçerlerken afiyet dilediler. Karşılıklı gülümsemelerden sonra Miller onlardan boşalan yere oturdu. Lokantanın özel yemeği olan ve bir tabak içinde 12 adet sunulan baharlı küçük sosislerle bir şişe yerli şarap ısmarladı. Yemeğini yedikten sonra ardına yaslanarak iki asbahın yardımıyla kahvesini içmeye başladı. Hiç uykusu yoktu. Ocakta yanan kütükleri seyretmek, köşedeki bir masada kol kola oturmuş, müziğe uygun şekilde iki yana sallanarak güftenin sonuna geldikleri zaman seslerini iyice yükselterek eski bir Franconia meyhane şarkısını söyleyenleri dinlemek çok hoştu. Uzun süre 20 yıl önce cinayetler işlemiş bir adamı bulmak için hayatlarını tehlikeye atmanın ne anlamı olduğunu düşündü. İşin ucunu bırakmaya, bıyıklarını kesmeye, saçlarını büyütmeye, Hamburg'a ve Ziggy'nin ısıttığı yatağa dönmeye karar verir gibi oldu. Garson geldi neşeli bir gülümsemeyle, "Bitteschön" diye eğilerek masanın üstüne hesap pusulasını bıraktı. "Dipnot Bitteschön lütfen efendim." Cüzdanını çıkarmak için cebine el attığı zaman parmakları bir fotoğrafa değdi. Çıkarıp uzun bir süre baktı. Soluk, kirpik, dipleri kırmızı gözlü ve gümüş şimşek sembollü, siyah klapalı yakanın üstündeki fare kapanı ağızlı bir yüzle ona baktı. Miller fotoğrafın bir ucunu masada yanan kandilin alevine tuttu. Fotoğraf yanıp kül olduktan sonra da külleri bakır kül tablasına attı. Bu fotoğrafa artık ihtiyacı yoktu. Görür görmez yüzü hatırlardı. Hesabı gördü, paltosunun düğmelerini ilikledi ve oteline gitmek üzere dışarı çıktı. O sıralarda Mackensen de kızgın ve ne yapacağını şaşırmış bir halde kurt adamın karşısında onu dinliyordu. ''Ne cehenneme gidebilir bu adam? Yeryüzünden uçup gidemez ya, havaya karışıp kaybolamaz ya. Almanya'da öyle göze çarpan bir arabası var ki 500 metre öteden tanır insan. 1,5 aylık bir arabadan sonra gelip hiçbir yerde ona rastlamadığını haber veriyorsun bana.'' Mackensen onun hırsının geçmesini bekledikten sonra konuştu. Ama doğrusu da bu. Hamburg'daki dairesini kontrol ettim. Sözde arkadaşıymışım gibi onun kız arkadaşı ve annesiyle konuştum. İş arkadaşlarıyla ilişki kurdum. Hiçbiri bir şey bilmiyor. Tüm bu süre içinde arabası bir garajda olmalı. Yer yarıldı, o da içine girdi sanki. Londra dönüşü Kolonya Havaalanı otomobil parkından güneye doğru yola çıktığından beri ortada yok. Kurt adam onu bulmak zorundayız diye tekrarladı. Bu arkadaşımıza yaklaşamamalı, felaket olur bu. Mackensen inançla ortaya çıkacak dedi. Er geç ortaya çıkacak, o zaman yakalayacağız. Kurt adam kiralık katilin sabır ve mantığına saygı duydu. Ağır ağır başını salladı. Peki dedi, öyleyse benim yakınımda ol. Buradaki bir otelde kal. Beraber bekleyelim. Yakınımda olursan seni daha çabuk bulurum. Baş üstüne efendim, şehirdeki otellerden birinde bir oda tutacağım ve size telefon edip nerede olduğumu bildireceğim. İstediğiniz zaman beni orada bulabilirsiniz. Hayırlı geceler dileyerek çıktı. Miller ertesi sabah saat 9'dan az önce geceden gelip bulduğu evin önündeydi. Pırıl pırıl parlatılmış zili çaldı. Adam işine gitmeden önce yakalamak istiyordu. Kapıyı bir kız açtı, onu misafir odasına alarak ev sahibini çağırmaya gitti. 10 dakika sonra odaya giren adam 55 yaşlarında, açık kahverengi saçlarının şakakları ağarmış, ağırbaşlı ve kibar tavırlı bir erkekti. Odadaki dekor da eşyalar da ince bir zevki ve büyük bir varlığı dile getiriyordu. Bir bakışta karşısındaki adamın ucuz pantolonu ile işçi ceketinin değerini veren adam, beklemediği konuğuna hiçbir merak duymadan baktı. Sakin bir sesle, "Bir isteğiniz mi var?" Misafir odasının varlıklı görünüşü içinde iyice şaşkına dönmüş ve rahatı kaçmış olan konuk, ''Bana yardım edersiniz diye umuyorum Bay Doktor.'' dedi. Odessa'nın adamı, ''İyi ama büromun buradan pek uzakta olmadığını biliyorsun herhalde.'' dedi. ''Oraya gidip sekreterimden bir randevu isteyemez miydin?'' ''Miller bana gerekli olan bir iş yardımı değil.'' dedi. Hamburg ve Bremen dolaylarının lehçesiyle, işçi sınıfının diliyle konuşuyordu. Gerçekten çok şaşırmış bir hali vardı. Fasarya bir yığın laftan sonra iç cebinden çıkardığı bir mektubu adama uzattı. ''Size başvurmamı söyleyen adamdan bir tavsiye mektubu getirdim.'' dedi. Odessa'nın adamı bir şey söylemeden mektubu aldı, açtı ve hızla göz gezdirdi. Hafifçe dikleşti, gözlerini kısarak mektup kağıdının üstünden Miller'a baktı. ''Anlıyorum Bay Kolb, oturun hele.'' Oturması için yüksek arkalıklı bir sandalyeyi gösterdi Miller'a. Kendisi de bir koltuğa oturdu. Kaşları çatılmış bir halde bir şeyler arar gibi uzun uzun konuğuna baktı. Birden lafa girdi. ''Adı ne demiştin?'' ''Kolb efendim.'' Küçük adın Rolf Gunther efendim. Kimliğini belirten bir vesika var mı yanında? Miller şaşırmış göründü. Yalnız şoför ehliyetim var. Ver bakayım. Mesleği avukatlık olan adam Miller'i yerinden kalkmaya ve şoför ehliyetini avucuna koymaya zorlar bir biçimde elini uzattı. Şoför ehliyetini alıp açtı, içindeki ayrıntıları iyice kafasına yerleştirdi. Ehliyetin üstünden bakarak fotoğrafla yüzü kıyasladı. Birbirine uyuyordu, gene birden doğum tarihin diye sordu. Doğum tarihim mi? Evet, 18 Haziran efendim. Yılı kop, 1925 efendim. Avukat birkaç dakika daha inceledi ehliyeti, sonra bekle bir dakika diyerek kalktı ve dışarı çıktı. Evin arka tarafına düşen ve müşterilerin arka sokaktan geldikleri çalışma odasına girdi. Duvara gömülü kasayı açtı. Oradan kalın bir kitap çıkararak sayfaları çevirdi. Bir rastlantı olarak Joachim Eberhard adını biliyordu ama onunla hiç karşılaşmamıştı. Eberhard'ın SS'deki son rütbesinin ne olduğundan emin değildi. Kitap mektubu onaylıyordu. Joachim Eberhard 10 Ocak 1945'te ordu SS'inde albaylığa yükselmişti. Birçok sayfalar çevirip kolba baktı. 7 tane kolb fakat bir tane Rolf Günther vardı. Kitabı kapayıp yerine koydu ve kasayı kilitledi. Sonra misafir odasına döndü. Konuğu hala iğreti bir oturuşla yüksek arkalıklı sandalyede oturuyordu. Odessa'nın adamı eski yerine yerleşti. ''Belki sana yardım edemem.'' dedi. ''Bunu takdir edersin değil mi?'' Miller dudağını dişleyerek başını salladı. ''Gidecek başka hiç kimsem yok efendim. Beni aramaya başladıkları zaman Bay Eberhard'a gittim. O da bana bu mektubu vererek size gelmemi söyledi. Siz de yardım edemezseniz kimsenin yardım edemeyeceğini söyledi.'' Avukat koltuğa yaslanarak tavana baktı düşünceli bir halde. ''Madem benimle konuşmak istiyordu neden telefon etmedi acaba?'' dedi. Bu düşüncesinin karşılığını bekleyerek sustu. Miller umutla ''Belki telefonda konuşmak istemedi'' dedi böyle bir meseleyi. Avukat hor görürcesine bir bakış fırlattı ona. ''Kısaca olabilir'' dedi. ''Sen bana önce bu işi nasıl başına sardığını anlat.'' ''Oh evet elbette efendim. Yani tanıdı bu adam beni. Sonra da beni tutuklamaya geleceklerini söylediler. Ben de çıktım. Değil mi? Yani çıkmam gerekirdi.'' Avukat derin bir soluk koyuverdi bezgin bir halde. ''Baştan başla'' dedi. ''Seni kim tanıdı ve ne olarak tanıdı?'' Miller derin bir soluk aldı. ''Efendim ben Bremen'deydim. Orada otururum ve orada çalışırım. Anlayacağınız çalışıyordum bu iş başıma gelinceye kadar. Bay Eberhard'ın yanında, fırında... 4 ay önce bir gün sokakta yürüyordum ki bir tuhaf oldum. İyice hastalanmışım midemden. Bayılmış olmalıyım. Bayıldım evet kaldırımda. Beni hastaneye kaldırdılar. Hangi hastaneye? Bremen Genel'e efendim. Testler yaptılar ve kanser olduğunu söylediler. Mide kanseri. Kaderim buymuş diye düşündüm. Tamam mı? Avukat kuru bir sesle insanların genellikle kaderi bu dedi. ''Ben de öyle düşündüm işte efendim. Ama galiba daha başlarındaymış. Ameliyat edeceklerine ilaç vermeye başladılar. Bir süre sonra da kanser geriledi.'' ''Buraya kadar anladığıma göre talihli bir adamsın. Tanınmak meselesi ne peki?'' ''Tanınmak, evet hastanenin hademesiydi biliyor musunuz? Yahudiydi ve gözlerini benden ayırmıyordu. Nöbetteyken gözleri hep benim üstümdeydi. Tuhaf bir bakıştı bu anlıyor musunuz? Sıkıntı veriyordu bana böyle bakması.'' Sanki ben seni tanıyorum der gibiydi. Ben onu tanımıyordum ama onun beni tanıdığı kanısı belirdi bende. Avukatın ilgisi gittikçe artıyordu. Devam et, devam et dedi. Sonra efendim bir ay önce dediler ki başka bir yere nakledilebilirmişim. Hastaneden çıkardılar, hastalık sonrası toparlanmam için bir kliniğe yatırdılar. Klinik parasını işçi sigortaları ödedi. Bu arada ben de Bremen Genel'den çıkmadan önce onu hatırlamıştım. Yahudiydi yani. Haftalar sürmüştü hatırlamam ama hatırlamıştım. Flossenburg'daki tutuklulardan biriydi. Avukat çakı gibi dikildi. Sen Flossenburg'da mıydın? Evet onu anlatacaktım ben size değil mi? Anlatacağım efendim. Bu hastane ademesini oradan hatırladım. Bremen'deki hastaneden adını öğrendim. Hitler'i öldürmeye kalkıştıkları için kurşuna dizdiğimiz Amiral Canaris'le öteki subayların cesetlerinin yakılmasında kullandığımız Yahudi tutuklular arasında da o vardı. Avukat gene dikkatle ona baktı. ''Canaris ve ötekileri kurşuna dizenler arasında mıydın sen de?'' Miller omuzlarını silkti umursamazcasına. ''Onları kurşuna dizen müfrezeye ben komuta ettim.'' dedi. ''Ama onlar haindir öyle değil mi? Führer'i öldürmeye kalkmışlardı.'' Avukat gülümsedi. Öyle yaptın diye ben seni ayıplamıyorum ki dostum. Elbette haindi onlar. Kanaris müttefiklere casusluk da ediyordu. Generalinden tut da dümen neferine kadar hepsi haindi o ordu domuzlarının. Onları öldürmüş olan bir adamla karşılaşacağım hiç aklıma gelmemişti de. Miller hafifçe gülümsedi. Ama şimdikiler beni yakalamak isteyeceklerdir böyle yaptım diye. Yahudileri öldürmek başka şey. Şimdi birçokları Kanaris ve ötekilerinin kahraman olduklarını söylüyorlar. Avukat olumlu anlamda başını salladı. Evet, bu durum senin başını belaya sokabilir şimdiki Alman yetkilileriyle. Devam et, sonra ne oldu? Bu kliniğe götürüldüm ve bir daha o Yahudi ademeyi görmedim. Geçen hafta klinikle telefonla beni aradılar. Fırından telefon ediyorlar sandım. Adam adını söylemedi. Yalnız o olup bitenleri bilen bir durumda olduğunu söyledi. Birisinin Ludwigsburg'daki o domuzlara benim kim olduğumu ihbar ettiğini ve tutuklanmam için yazı hazırlandığını haber verdi. Adamın kim olabileceğini bilmiyordum ama ne dediğini bilen birisiydi. Yetkili birisiydi anlayacağınız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi efendim? Avukat anladığını belirtir bir şekilde başını salladı. Bremen emniyetindeki arkadaşlardan biri herhalde dedi. Sen ne yaptın bunun üzerine? Miller şaşırmış göründü. Ne mi yaptım? Çıkmam gerekti değil mi? Çıktım klinikten. Ne yapacağımı bilmiyordum. Belki kapıda beni bekliyorlardı diye eve de gitmedim. Ev diyeceğim kaldığım pansiyon. Pansiyonun önünde bıraktığım Volkswagen'i bile gidip almadım. Cuma gecesi hiç uyku girmedi gözüme. Cumartesi günü aklıma bir şey geldi. Patronum Bay Eberhardt'ın evine gittim. Telefon rehberini karıştırıyordu. Çok ilgilendi benimle. Ertesi sabah Bayan Eberhardt'la bir vapur gezisine çıkacağını ama benim işimle ilgileneceğini söyledi. Sonra da bu mektubu verdi ve size gelmemi söyledi. Bay Eberhardt'ın sana yardım edebileceğini nereden hükmettin? Ah, elbette doğru. Ben onun savaşta ne yaptığını bilmiyordum elbette. Ama hep çok iyi davranmıştı bana fırında. 2 yıl önce bir ziyafet vermişti fırında çalışanlara. Hepimiz biraz sarhoş olmuştuk, anlıyor musunuz? Ben tuvalete gitmiştim, Bay Eberhardt da orada ellerini yıkıyordu. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Horst Wessel'i söylüyordu. Ben de katıldım şarkıya. Yalnız ikimiz vardık tuvalette ve şarkı söylüyorduk. Bay Eberhardt o zaman sırtımı okşadı ve bunu kimseye söyleme Kolb diyerek dışarı çıktı. Başım derde girinceye kadar unutmuş gitmiştim bu olayı. Ama başım derde girince onun da benim gibi SS'den olabileceğini düşündüm, yardım istemeye gittim. O da seni bana gönderdi ha? Miller olumlu anlamda başını salladı. Neydi adı bu Yahudi ademenin? Hartstein efendim. Toparlanman için gönderdiğin kliniğin adı neydi? Bremen dışındaki Delmenhorst Arkadia Kliniği. Avukat bir kağıda bir şeyler not ederek kalktı. 1 dakika dedi ve çıktı. Çalışma odasına gitti, telefon rehberinden Eberhardt fırınının, Bremen Genel Hastanesi'nin ve Delmenhorst'taki Arkadia Kliniği'nin telefon numaralarını yazdı. Önce fırını aradı. Eberhardt'ın sekreteri, Bay Eberhardt tatile çıktı efendim dedi. Hayır, bağlantı kuramazsınız. Bayan Eberhardt'la her zamanki gibi Karayip Adaları'na geziye gitti. Bir ay sonra dönecek, size bir yardımım dokunabilir mi? Avukat yardımı dokunamayacağını söyledi ve telefonu kapattı. İkinci olarak Bremen geneli açtı ve personel servisini istedi. Burası Sosyal Sigortalar Dairesi Emeklilik Bürosu dedi. Kadronuzda Hartstein adında bir koğuş ademesi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Telefonun öbür ucundaki kız personel dosyasını karıştırırken bir sessizlik oldu. Sonra kız evet var dedi. David Hartstein. Nürnberg'deki avukat teşekkür ederek telefonu kapattı. Aynı numarayı yeniden çevirerek kayıt kalemini istedi. Ben Eberhardt Fırıncılık Şirketi'nin sekreteriyim dedi. Midesindeki ur yüzünden hastanenize yatırılan bir işçimizin durumunu öğrenmek istiyorum. Adı Rolf Günther Kolb. Telefonda bir sessizlik oldu. Memur kız Rolf Günther Kolb'ün dosyasını açarak son sayfaya baktı. Telefondaki adama taburcu edilmiş dedi. Durumunda yeteri kadar gelişme olduğu görülünce toparlanması için bir kliniğe kaldırılmış. Avukat mükemmel dedi. Ben tatildeydim, o bakımdan durumu izleyemedim. Hangi kliniğe kaldırıldığını söyleyebilir misiniz bana? Delmenhorst Arkadia Kliniğine. Avukat bu kez Arkadia Kliniğini aradı. Telefonu bir kız açtı, söylenenleri dinledikten sonra yanındaki doktora döndü. Alıcının konuşulan kısmını eliyle kapattı. Bana sözünü etmiş olduğunuz Kolb adındaki o adam hakkında dedi. Doktor telefonu aldı. Efendim dedi, ben klinik şefi Doktor Brown. Bir arzunuz mu var? Bu Brown adı üzerine sekreter şaşkın şaşkın patronuna baktı. Doktor gözünü bile kırpmadan Nürnberg'den gelen sesi dinledi. Sonra çok rahat bir ifadeyle, "Bay Kolk geçen cuma günü öğleden sonra kendi isteğiyle klinikten ayrıldı," dedi. "Doğru değildi bu ama engel olamazdım." "Evet öyle. Bremen genelden getirilmişti buraya. Gerilemiş bir mide vuru." Kısa bir süre karşıdakinin konuşmasını dinledi. "Bir şey değil, bu bizim görevimiz." Asıl adı Rosemeyer olan doktor Münih'te bir numarayı çevirdi. Bir başlangıca gerek duymadan, "Telefonda birisi Kolb'u sordu," dedi. İnceleme başladı. Nürnberg'deki avukat alıcıyı yerine bırakarak misafir odasına döndü. "Evet Kolb," dedi, "söylediklerinin hepsi doğru." Miller gözlerini devirerek şaşkınlıkla ona baktı. Avukat, "Bununla birlikte sana birkaç soru daha soracağım," dedi. "Kusura bakmazsın değil mi?" Şaşkınlığını sürdüren ziyaretçi başını salladı. "Hayır efendim." "İyi, sünnetli misin sen Kolb?" Miller boş gözlerle ona baktı. "Hayır değilim." Avukat sakin bir halde, "Göster," dedi. Miller kımıldamadan ona bakıyordu. Avukat emretti, "Göster, çavuş Kolb." Miller yerinden fırlayarak topuklarını birbirine vurup esas duruşa geçti. "Tu befel!" Durumunu bozmadan pantolonunun fermuarı boyunca elini indirdi ve göstermesi istenilen şeyi çıkardı. Avukat baktı, sonra gösterinin yeterli olduğunu işaret etti. "Dostça, hiç değilse Yahudi olmadığı muhakkak," dedi. Yerine oturan Miller ağzı açık bir halde ona baka kaldı. Birden, "Elbette Yahudi değilim," dedi. Avukat gülümsedi. "Öyle zamanlar oldu ki Yahudiler kendilerini kamer adlarımızdan biri gibi kabul ettirmeye çalışırlar. Ama foyaları çabuk ortaya çıktı. Şimdi ben sana sorular soracağım, sen de cevap vereceksin. Böylece hayat hikayen ortaya çıkmış olacak. Sadece kontrol için, anlıyorsun değil mi? Nerede doğdun?" "Bremen'de efendim." "Doğru, SS kayıtlarındaki doğum yerim bu. Az önce kontrol ettim. Hitler gençliğine girdin mi?" "Evet efendim, 1935'te 10 yaşımdayken efendim." "Annen baban iyi birer nasyonel sosyalist miydiler?" "Evet efendim, ikisi de." "Ne oldu onlara?" "Büyük Bremen bombardımanında öldüler." "SS'e ne zaman kabul edildin?" "1944 ilkbaharında efendim, 18 yaşımdayken." "Eğitimini nerede gördün?" "Dachau SS eğitim kampında efendim." "Sağ koltuk altına kan grubun dövüldü mü?" "Hayır efendim, hem dövülseydi sol koltuk altıma dövülecekti." "Neden yapılmadı senin dövmen?" "Efendim, bizim eğitimimiz 1944 Ağustos'unda bitecekti ve ordu SS'i birliklerinden birindeki ilk görevimize atanacaktık. Derken Temmuz'da Führer'e karşı düzenlenen fesata karışmış bir yığın ordu subayı Flossenbürg kampına getirildi. Flossenbürg'deki mevcudu arttırmak için Dachau eğitim kampından acele sevkiyat yapılması istendi Flossenbürg'a. Ben ve daha bir düzine kimse kabiliyetli elemanlar olarak seçilip oraya gönderildik. Hem dövmemiz yapılamadı hem de bizim Kur'an'ın kurs bitirme geçit törenine katılamadık. Komutan bizim nasıl olsa cepheye gönderilemeyeceğimizi, bu bakımdan kan grubuna gerek olmadığını söyledi. Avukat anlayışla başını salladı. Kuşkusuz komutan da müttefiklerin Fransa'ya iyice yayıldıkları 1944 Temmuz'unda savaşın sona ermek üzere olduğunu anlamıştı. "Hançerini aldın mı?" "Evet efendim, komutanın kendisinden aldım." "Üstünde ne yazılıdır?" "Kan ve şeref efendim." "Dachau'da nasıl bir eğitim gördünüz?" "Tam bir askeri eğitim efendim. Hitler gençliği eğitimini tamamlamak üzere de siyasal ve öğretiye ilişkin eğitim." "Şarkıları öğrendin mi?" "Evet efendim." "Horst Wessel şarkısının alındığı marş şarkıları kitabının adı nedir?" "Ulus için mücadele etmek zamanıdır" adlı kitap. "Dachau eğitim kampı neredeydi?" "Münih'in 11 kuzeyinde efendim. Aynı addaki toplama kampının da 3 mil uzağında." "Üniformanız neydi?" "Gri yeşil ceket ve pantolon, çizme siyah yaka klapaları, rütbe soldakinde siyah deri kemer ve top madeninden toka." "Tokanın üstündeki simge?" "Ortada bir svastika, onun çevresinde de yuvarlak bir çizgi halinde şerefim doğruluktur efendim." Avukat kalkıp gerindi, bir yaprak sigarası yaktı ve pencereye doğru yürüdü. "Şimdi bana Flossenbürg kampından söz edeceksin çavuş Kolb. Neredeydi bu kamp?" "Bavyera ve Turingia sınırında efendim." "Ne zaman açılmıştı?" 1934'te efendim. Führer'e karşı gelen domuzlar için açılan ilklerden biri." "Ne büyüklükteydi?" "Ben oradayken 300 metre boyunda, 300 metre eninde bir yerdi. Dört bir yanından ağır ve hafif makineli tüfeklerle donatılmış 19 tane gözetleme kulesiyle çevriliydi. 120'ye 140 boyutunda bir yoklama alanı vardı. Ne keyifli zamanlarımız olurdu orada Yahudilerle. Aman Allah'ım ne..." Avukat sözünü kesti. "Konudan ayrılma. Ne gibi yapılar vardı?" 24 baraka tutuklular için bir mutfak, bir hamam, bir sanatoryum ve birçok atelye. SS muhafızları için 2 baraka, bir dükkan ve bir genel ev. Cesetler nasıl yok edilirdi? Tellerin dışında bir ölü yakma fırını vardı. Bir yeraltı yoluyla kampın içinden oraya geçilirdi. Yapılan başlıca iş neydi? Taş ocağında taş kırmak efendim. Taş ocağı da tellerin dışındaydı. Kendi tel örgüleri ve gözetleme kuleleri vardı. 1944 sonlarında kaç kişi vardı kampta? 16 bin kadar tutuklu efendim. Komutanın bürosu neredeydi? Tel örgünün dışında, kampa bakan bir yamacın ortalarında. Komutanları kimlerdi? Ben oraya gitmeden önce 2 komutan değişmişti. Birincisi SS binbaşısı Karl Kunstler, ikincisi de SS yüzbaşısı Karl Fritsch. Sonuncusu SS yarbayı Max Kogel idi. Siyasal kısmın numarası neydi? 2. kısım efendim. Yeri neresiydi? Komutanlık binası. Bunların görevleri neydi? Bazı tutuklar için Berlin'in uygun gördüğü özel işlemin uygulanmasını sağlamak. Kanaris ve öbür tertipçilere de özel işlem mi uygulandı? Evet efendim, hepsi için özel işlem uygun görülmüştü. Ne zaman yerine getirildi bu istek? 20 Nisan 1945'te efendim. Amerikalılar Bavyera içinde ilerliyorlardı. O bakımdan işlerinin bitirilmesi için emir geldi. İçimizden bazıları bu görev için seçildi. Ben o sırada çavuşluğa yeni yükseltilmiştim. Oysa kampa er olarak gelmiştim. Kanaris ve öbür 5 kişi için verilen emri ben yerine getirdim. Yahudiler cesetleri gömdü. Bu Yahudilerden birisi de Hartstein'di. Gözü kör olsun. Bundan sonra kamptaki belgeleri yaktık. 2 gün sonra tutukluları kuzeye doğru yola çıkarmamız emredildi. Yolda Führer'in intihar ettiğini duyduk. O zaman subaylar bizi yalnız bıraktılar. Tutuklular ormana doğru kaçmaya başladılar. Birkaç tanesini biz çavuşlar vurduk ama artık kuzeye doğru yürümenin de anlamı kalmamıştı. Anlayacağınız, Amerikalılar hep el atmıştı oralara. Kamp hakkında son bir soru daha çavuş Kolb. Kampın herhangi bir yerinden yukarı doğru baktığın zaman ne görürdün? Miller bocaladı, göğü dedi. Budala, ufukta ne görürdün demek istedim. Ha, tepeyi, üstünde harap bir şato olan tepeyi mi söylüyorsunuz? Avukat olumlu bir biçimde başını sallayarak güldü. 14. yüzyıldan kalmadır o dedi. Pekala Kolb, Flossenburg'da bulundun muhakkak, sonra ne yaptın? Yürüyüşte kalmıştık değil mi efendim? Hepimiz dağıldık. Ben kendi başına bir ordu eri gördüm. Başına vurup üniformasını aldım. 2 gün sonra Amerikalılar yakaladı. 2 yıl bir savaş esirleri kampında kaldım. Ama ordudan olduğumu söyledim onlara. Neden biliyor musunuz efendim? Amerikalıların SS'leri öldürdüklerine dair söylentiler dolaşıyordu ortalıkta. Ben de bu yüzden ordudanım dedim. Avukat içtiği yaprak sigarasının dumanını üfledi. Bu konuda sen yalnız değildin dedi. Adını değiştirdin mi? Hayır efendim, beni esas olarak belirttiği için kağıtlarımı attım. Ama adımı değiştirmeyi düşünmedim. Kimsenin kalkıp da benim peşime düşebileceğini düşünemedim. O sıralarda Kanaris işi hiç önemli değildi. İnsanlar çok sonra yaygara koparmaya başladılar bu subaylar için. Berlin'de elebaşıların asıldığı yeri bir türbe haline getirdiler. Ama o zaman benim Kolb adına Federal Cumhuriyet'ten alınmış kağıtlarım vardı. Eğer o hademe beni tanımasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ve adım ne olursa olsun bir mesele yoktu benim için. Doğru. Şimdi sana öğretilmiş olan bazı küçük şeylerin üstünden geçeceğiz. Führer'e bağlılık yemininden başlayalım. 3 saat kadar da bu sürdü. Miller terliyordu. Fakat bu hali daha yeni hastaneden çıkmasına ve bütün gün bir şey yememiş olmasına bağlayabildi. Saat öğleyi geçmişti ki sonunda avukat tatmin olduğunu itiraf etti. Şimdi söyle bakayım, benden ne istiyorsun dedi. Şimdi efendim, mesele şu ki bunlar böyle beni ararlarken benim Rolf Günther Kolb olmadığımı belirten kağıtlar gerek bana. Görünüşümü değiştirebilirim, saçlarımı uzatabilirim, bıyıklarımı daha uzun bırakabilirim. Bavyera'da ya da başka bir yerde iş tutabilirim. Yani iyi bir fırın işçisiyim ben. İnsanların da ekmeğe ihtiyacı vardır değil mi efendim? Soruşturmanın başladığından beri ilk kez avukat başını arkaya atarak kahkahalarla güldü. Doğru, benim iyi yürekli Kolb'um dedi. Doğru, insanların ekmeğe ihtiyacı vardır. Pekala, şimdi beni dinle öyleyse. Senin hayat düzeyindeki kimseler için uzun boylu masraf etmeye ve sıkıntılara girmeye gerek yoktur. Ama sen hiç suçun olmadan derde girdiğine göre iyi ve sadık bir Alman olduğun için de elimden geleni yapacağım. Sadece bir şoför ehliyeti alman yetmez. Doğum belgesi olmadan yalnız şoför ehliyetiyle sosyal sigorta kartı alamazsın. Ama yeni bir pasaport bunların hepsini almanı sağlar. Paran var mı? Hayır efendim, meteliğim kalmadı. Son 3 günden beri hep otostopla yaptım yolculuğumu. Avukat ona 100 mark verdi. Burada duramazsın dedi. Yeni pasaportun da en az 1 haftadan önce hazırlanmaz. Şimdi ben seni sana bu pasaportu sağlayacak olan bir dostuma göndereceğim. Evi Stuttgart'tadır. Ucuz bir otelde oda tutar, sonra gider onu görürsün. Ben ona telefon edip senin kendisini arayacağını bildiririm. Haberli olur. Avukat bir kağıda bir şeyler yazdı. Adı Franz Bayer'dir dedi. Bu da adresi. Buradan bir trene biner, Stuttgart'a gider, bir oda bulur ve doğru bu adrese yollanırsın. Eğer biraz daha paraya ihtiyacın olursa o sana verir. Ama sen de deli gibi para harcama. Ortalarda pek dolaşma ve Bayer'in sana yeni bir pasaport hazırlamasını bekle. Sonra sana Güney Almanya'da bir iş buluruz. Ondan sonra da kimse bir daha bulamaz seni. Miller uzun uzun teşekkür ederek 100 markı ve Bayer'in adresi yazılı olan kağıdı aldı. ''Size çok teşekkür ederim Bay Doktor, çok kibar bir insansınız siz.'' dedi. Hizmetçi kız onu geçirdi. Miller istasyon, otel ve arabasının olduğu yere doğru yürümeye başladı. Avukat Bayer'e telefon edip polisten kaçan Rolf Günther Kolb adında birisinin kendisini görmeye geleceğini söylediği sırada Miller de Stuttgart'a doğru hızla yol alıyordu. O günlerde Nürnberg ile Stuttgart arasında otobahn yoktu. Frankonya'nın bereketli ovaları ile Württemberg'in ormanlık tepeleri ve vadileri arasından geçen yolun güneşli bir günde çok güzel bir görünüşü vardı. Fakat böyle altı buz tutmuş bir yolda vadilerdeki sisin içinden geçerek Ansbach ile Karlsheim arasındaki virajlarda zehir gibi soğuk bir Şubat öğle sonu araba sürmek felaketti. Ağır Jaguar 2 kez bir çukura saplanacak gibi oldu ve Miller 2 kez kendisini acele edecek hiçbir şey olmadığını telkin etmek zorunda kaldı. Sahte pasaport çıkaran Bayer adındaki adam kaçmıyordu ya. Stuttgart'a akşam karanlık bastıktan sonra girdi ve şehrin kenar bir semtinde küçük bir otel buldu. Küçüklüğüne rağmen otelin gece geç dönecek müşteriler için bir gece bekçisi, arka tarafında da araba bırakmak için bir garajı vardı. Miller gece bekçisinden bir şehir planı istedi ve Bayer'in evinin olduğu yeri öğrendi. Bayer'in oturduğu sokak bir zamanlar Württemberg prensesleri ile nedimelerinin yaz geceleri bahçelerinde hoşça zaman geçirdikleri Villa Berg'den pek uzak olmayan iyi bir semte Ostheim'in dış mahallelerindeydi. Arabasını atlayan Miller şehir planını izleyerek Stuttgart'ın merkezini çevreleyen tepelerin meydana getirdiği çukur kısma girdi ve buradaki bağlar boyunca ilerleyerek şehrin dış mahallelerine çıktı. Bayer'in evine 300 metre kadar uzakta arabasını park etti. Şoför mahallenin kapısını kilitlemek için eğildiği zaman hastane ziyaretçileri komitesinin yakınlardaki villa hastanesinde yaptıkları haftalık toplantıdan evine dönmekte olan orta yaşlı bayanı fark etmedi. Akşam saat 8'deki polisten kaçan Kolb'un sağ salim ulaşıp ulaşamadığını öğrenmek isteyen Nürnberg'deki avukat Stuttgart'taki Bayer'e telefon etti. Telefona çıkan Bayer'in eşi, "O genç mi?" "Evet," dedi. "Kocamla birlikte akşam yemeğini yemek üzere şehirde bir yere gittiler." "Avukat kazasız belasız oraya gelip gelmediğini öğrenmek için telefon ettim," dedi. Bayan Bayer neşeli bir fıkırdama içinde, "Çok da yakışıklı bir genç," dedi. "Arabasını park ederken yanından geçtim. Hastane ziyaretçileri komitesinin toplantısından dönüyordum. Ama çok uzağa park etmiş arabasını. Yolunu şaşırmış olmalı. Stuttgart'ta çok kolay kaybeder insan yolunu. Çıkmaz sokaklar, tek yönlü caddeler." Avukat onun sözünü kesti. "Bir yanlışlık olacak galiba Bayan Bayer. Bu genç Volkswagen ile çıkmamıştı yola, trenle geldi oraya." Konu hakkında daha çok şeyler bilmekten pek sevinen Bayan Bayer, "Hayır hayır," dedi, "arabayla geldi. Hem de öyle hoş bir araba ki, kendisi gibi. İnsanın böyle arabası olunca kızlar etrafında pervane." "Bayan Bayer, beni dinleyin ama çok dikkatli dinleyin. Nasıl bir araba bu, anlatabilir misiniz bana?" "Vallahi bilmem ki, markasını söyleyemem elbette. Ama spor bir araba, upuzun bir şey, kenarlarında sarı bir çizgi." Avukat çat diye telefonu kapattı, sonra gene açtı ve Nürnberg'de bir numarayı çevirdi. Hafifçe terliyordu. Aradığı oteli bulunca bir oda numarası söyledi. Tanıdık bir ses, "Alo," dedi. Avukat, "Mackensen," diye bağırdı. "Çabuk buraya gel, Miller'ı bulduk."